Bel-Em, Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. 12. Kaset A Yüzü, sayfa 379. İçinden de yüce üstadların gecikmeden gelmeleri için dualar okuyordu. Sonraki günlerde iştar kapısıyla hayat arasında kalan 3 metre kalınlığındaki toprak tabakası önünde hiçbir işçi görmedim. İşçiler kazdıkça Babil Kulesi'nin 7 kat yara sandıran görkeminden geriye kalan parlak tuğlaları, çatlamış duvarları, hayvan ve insan kabartmalı kapıları ve Semiramis'in kemerlerle bitiştirilmiş asma bahçeleri yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Zikkurat ve kemerleri gördükçe onların Babil Devleti zamanındaki ihtişamını hayal edebiliyordum. Efendim Fuzuli burada yaşasa bu kemerler ve kule içinde şiirler yazardı şüphesiz diye düşündüm bir an. Güneş, belki bazıları Efendim Fuzuli'nin torunlarından olan Hilleli işçilerin terlemiş çıplak omuzlarında ve göğüslerinde ışıklarını kırarken kal devi kazmaların darbeleriyle kırılan silindir biçimindeki mühürleri birleştirmeye, sikke olarak kullanılan pişmiş çamurların damgalarını incelemeye, çanak çömlek parçalarındaki nakışlardan Babil'i anlamaya çalışıyor, bir yandan sağlam arkeolojik eserleri ayırmak, diğer yandan bunları depoladığı odanın muhafızlarını her gün birkaç kez kontrol etmekle günlerini geçiriyor, bazen muhafızları değiştiriyor yahut sayılarını artırıyor. Kendisini ziyarete gelen çevredeki bedevi reislerine bulduğu eserleri göstererek övünüyor, onların hayretlerini kabartmaktan, ortaya çıkardığı kentin sokaklarında dolaştırmaktan zevk alıyordu. En çok da Tanrı'nın Babil Kulesi'nin yapımı sırasında burada çalışanların dillerini nasıl ayırdığının ve insanların yeryüzüne dağılmamak için kendilerine bir şehir ile tepesi semaya kadar uzanan bir kule yaparak, nasıl nam kazanmak istediklerinin öykülerini anlatarak, küçük dillerini yutacak raddelere getiriyor, sonra da burada yaşayan çöl hayvanları, yaban köpekleri ve deve kuşu yavrularının bu kentte Babilli sihirbazlardan, uzay bilginlerinden, takvim yapıp zamanı ölçen rahiplerden daha uzun saltanat sürdüklerini söyleyerek hayatın geçiciliğinden bahsediyor, gündelik işlerden konuşarak onlarla dostluklar kuruyor, zaman zaman Osmanlı Devleti hakkındaki görüşlerini alıyor, Lawrence'ın haberlerini takip ediyor ve arada sırada da reislerine altın dolu keseler sunuyordu. Kaldemi'nin Seyyah Strabo ve Diodor'un kitaplarını tekrar tekrar okuyup Babil hakkında yeni yeni bilgiler aradığı yahut bulduğu eşyalar ve duvarlar ile bu bilgileri örtüştürdüğü gecelerden birinde çadırına 6 konuk birden geldi. Bunlar 2 yıl evvel Bağdat'ta tanıdığım BC üyeleriydi. Hepsini kendim kadar sabırsız ve heyecanlı gördüm. Paris'te, Londra'da, Roma'da üniversite adları söylüyorlar. Tabletleri oradan gelecek 7 ayrı bilim adamına ve arkeoloğa inceletmekten, üzerindeki çizimleri ayrı ayrı çözdürdükten sonra Brüksel veya Cenevre'de kurulacak bu amda çalışmalara başlayacaklarından bahsediyorlardı. Ama bir problem vardı. İşçilere sezdirmeden tabletleri nasıl çıkaracak ve nasıl sınır dışına götüreceklerdi. Tabletler için bunu dert edinmeyiniz, saygıdeğer şövalyeler dedi Kaldevi. Bu adamların altından başka düşündükleri yahut tamah ettikleri hiçbir şey yok. Hele tabletler onların umrunda değil. O halde altın heykelleri nasıl götüreceğiz sorusunu da altınlardan hiç haberleri olmayacak ki saygıdeğer üstad. 3 gün sonra Müslümanların kutsal kurbanlar kesecekleri bayramları gelecek. O zaman bütün işçileri Hilli'ye göndereceğiz. Onlar Fuzuli'nin Muhammed Peygamber'e ithaf ettiği şiirlerini okurken biz de onun El Emin'i okuyor, hazineleri okutuyor olacağız diye yanıtladı. Çadırın ortasına koyduğu eski bir Babil sunağının üzerine tulumlara bastırılmış peynirlerden, pastırmalardan, hurma ve yer fıstıklarından avuç avuç koyarken de yeter ki siz 3 gün sonra kazma ve kürekleri kuvvetle sallamaya hazırlıklı olun diye devam etti gülümseyerek. Çadırın kapısında bekleyen hizmetkarına da soğusun diye sabahtan Fırat'ın sularında bitmiş palmiye kökleri arasına koydurttuğu şarap testisini getirmesini söyledi. O gece önce Babil tanrılarına kurban sunan bilge rahipler gibi dinsel bir ayin yaptılar, ardından da sefil ayyaşlar gibi içip sızdılar. Çevre köylerin camilerinden kurban bayramı için okunan salalar ve temcitler uzaktan uzağa duyulurken BC üyeleri de çevrede kimse olmadığından emin iştar tapınağının kapısına ulaşmak üzere kazmalarını vurmaya başladılar. 2 gün boyunca lirik mavallar ile kazma sesleri birbirine eşlik etti. Ben hep yanlarındaydım ve daldıkları işten başlarını kaldırıp şu surların dendamları arasından kendilerini gözetleyen 5 kişiyi fark etmelerini istiyordum. Nihayet 3. gün iştarın dama taşlarını andıran süslemeli kapısı meydana çıktı. Üstteki mermer kemerde tıpkı Efendim Fuzuli'nin Bağdat İlimler Akademisi kütüphanesini yöneten Ama Süryani'den alıp medresedeki dut ağacının altına gömdüğü hançerin başlığındaki siroş kabartması yer alıyordu. Kazma ve kürekleri bırakıp süpürgeler, bez parçaları, demir keskiler ve metal çubuklarla kapıyı tamamen temizlediler. Kapının üzerine kare biçiminde bir şebeke işlenmişti. Şebekenin içinde avuç ayası ölçüsünde birbirinden ayrılmış 7x7 kartuş bulunuyordu ve ilk satırdan itibaren Akeldan 2 nokta üst üste İştar ve Marduk'a inanmış efendim Siroş'un aşkıyla diye yazılıydı. Akeldan'ın ölürken sırrını emanet ettiği kölesi tarafından mabedin kapısına kazıldığını anladığım bu yazıların sayfalarım arasına değişik zamanlarda ve farklı mürekkeplerle yazılan rakamların ve harflerin benzerleri olduklarını gördüğümde artık yolun sonuna gelindiğinden iyice emin olarak "Sevgili Leyla," dedim içimden. "Yalnızca senin aşkınla yaşayacağım yeni bir hayat başlayacak az sonra. Aç kucağını bana ve derin bir barbarlık içine gömülmekte olan dünyada beni teselli et." Kardeli 4. günün sabahında BC üyelerinden sahip oldukları şifreleri istedi ve her birinden aldığı kağıtları kapı girişindeki sunak taşının üzerine sıra ile koydu. Bunlar Efendim Fuzuli'nin sayfalarım arasına serpiştirdiği aşk ve gizlilik üzerine yazılmış beyitlerin sıra numaralarını gösteren çivi yazısı rakamlardan 7 ve katları çıkarılarak elde edilmiş yeni rakamlardı. Kardeli onları birer birer okuyup rakamlarını yeniden hesaplarken ben Leyla'mın aşkını yeniden bir kere daha yaşamaya başlayacağım umuduyla bahtiyar idim. Hatta eski günler gözlerimin önünde canlanmaya başlamıştı bile. Okuldaki günlerimiz, aşkımızın ortaya çıkışı ve annesinin Leyla'yı azarlaması, aşk ile çöllere düşmem ve aklımı yitirmem, babam ile Kabe'ye gidişimiz, çevremde ceylanların, aslanların toplanması ve insanlardan uzak hayatımız, Leyla'nın beni sahralarda ziyarete gelişi, annesinden vasiyetini öğrenmem ve mezarına kapanıp ağlayışım. Hepsi daha dün gibi taptaze hatıralar idi. Kaldemi sunak taşı üzerinde sayfalarımı çevirirken birden kendimi Nebukadnezar'ın Marduk'a kurban sunma ayinlerinden birinde görüverdim. Kays'ın kaç bin göbek önceki bir atası gibi hissettim kendimi ve Babil zikkuratı gözümün önünde bütün haşmetiyle kendini sergileyiverdi. Çırılçıplak binlerce insan meydanı ve zikkuratın teraslarını doldurmuş, ellerini gökyüzüne doğru açarak çığlıklar atıyorlardı. 7. terasta Nebukadnezar, mücevherlerle donatılmış bir kartal başlığıyla göründüğünde sevinç çığlıklarından duvarlar yıkılacak zannettim. Yanında 7 bilge rahip vardı ve hemen sağ yanında Arşiya Akeldan'ı gördüm. Bana gülümsüyordu ve bütün ömürlerini adayarak ürettikleri bilgilerin kaç bin yıl sonra yeniden dünyayı kuşatmasını seyretmek üzere toplanmış gibiydiler. Birden o 7 bilge rahibi yanımda hissettim. Ne Kaldavi ne de öteki BC üyeleri vardı artık. Şimdi İştar Tapınağı'nın kapısında sırma nakışlı cübbeleri, değerli taşlar hak edilmiş keçe başlıkları ile birbirlerini selamlayan 7 bilge rahip duruyordu ve sanki aradan hiç zaman akmamış, dün gece kapattıkları kapıyı yeniden açmak üzere sabah olup toplanmış gibiydiler. Kapının üzerine uzanan elin Kaldavi'ye ait olduğunu düşünmek bile istemedim. Sanki kapının dama şebekelerine benzeyen el ayası genişliğindeki tuşları üzerine Akeldan bizzat kendisi parmağını bastırıyor ve bunu ezbere bildiği bir işi yaparak kendisini bize göstermek istiyordu. Dokunulan her tuş birkaç saniye içinde biraz içeriye giriyor ve kapı eşiğine bir avuç ince kum akmaya başlıyordu. Akeldan'ın parmakları kartuştaki rakamlar ve harfleri tıpkı Siruş başlıklı hançerin kabzasına Efendim Fuzuli'nin matara kayışını sarar gibi sıra ile dokunuyordu. Harflerin olduğu kartuşlara dokunuldukça sırasıyla 7 notanın tınıları kaplıyordu loş koridorları. BC üyelerinin şifre sistemindeki kriptoyu çözmüş olduklarını ve Kardemi'nin onları doğru tuşladığını o 7 notanın sırasıyla duyulmasından anladım. Akeldan'ın aynı zamanda bir müzisyen olduğunu hiç umut etmezdim ve adı sonradan konulsa bile notaların o zamanlarda bilindiğini de düşünemezdim. Kaldavi Akeldan adını yatay tuşlarken Efendim Fuzuli'nin beyitlerime yerleştirdiği rakamlar adedince de dikey tuşlara basıyordu. Böylece 12 kartuşu parantez içinde Efendim Fuzuli 2 rakamı 0 ile şifrelemişti. Parantez kapandı. Tuşladığında bütün BC üyelerini ürperten bir arganon sesine ortalığı toza dumana boğan bir gürültü karıştı ve kaç bin yıllık mermer kapı büyük bir gürültüyle aralanıverdi. BC üyelerinin heyecandan dilleri tutulmuş gibiydi. Kolay değildi. On binlerce yıllık bir dünyanın kapısıydı aralanan. Kapının gürültülü sesinden surların üzerinde bekleyen 5 kişinin de heyecanlandıklarını hissettim. Kardeli merakla birbirlerine bakan arkadaşlarına düğün gecesi diye sevincini gösterdi ve tozların dağılmasını beklemeye başladılar. Şu dünyada böyle bir heyecanı kaç fani yaşamıştır acaba diye düşündüm önce ve hiçbir sürpriz binlerce yılın gizemini açılan bu mermer kapı kadar heyecan verici olamaz diye geçirdim içimden. Tarihin bütün hasarını özümseyen kapının bir insan geçebilecek kadar aralanması için 7 kişinin tam 3 saat uğraşması gerekti. Binlerce yılın gizemi kadar yıkıntı ve harabeleri de olacaktı elbette. İçerisi karanlıktı ve soğuktu. Beraberlerinde getirdikleri meşaleleri yakıp da korkak adımlarla narteksi geçtiklerinde geniş bir hol ve bu hole açılan 7 kapı gördüler. Burası İştar Tapınağı'nın ayin salonuydu ve kapılar da sırasıyla 7 rahibin odalarına açılmaktaydı. Yazık ki kapılardan hiçbirisi yerinden oynamıyordu. Ellerindeki kazma küreklerle kapıları açmanın mümkün olmadığına inandıklarında gece iyiden iyiye ilerlemiş, hepsi yorgunluktan yere yığılmak üzereydiler. Zamanlarının azaldığını, ertesi gün Hilleli işçilerin bayramı bitirip çalışmaya geleceklerini düşündükçe dinlenmeye vakitlerinin olmadığını anlıyorlar. Telaşları bir kat daha artıyordu. Arkeolog olan Kaldevi idi ve herkes onun bir çözüm getirmesini bekliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde meşalelerine yağ ve katran ilave edip yeniden çalışmaya başladılar. Bu sefer kapıların üzerinde herhangi bir işaret olup olmadığını aramaya, boşluk olup olmadığını çekişlerle vurarak anlamaya çalıştılar. Sevinçleri gittikçe moral bozucu bir sinir harbine dönmüştü. Hepsi burnundan solumaktaydılar. Artık birbirlerine karşı ses tonlarını da yükseltmeye başlamışlardı ki çekişlerden birinin darbesi 3. kapının üzerindeki sıvayı döktü. Ortaya çıkan boşlukta bir yuva vardı. Siruş başlıklı hançerin girebileceği bir yatak idi bu. Ellerindeki bezlerle yatağı temizleyip hançeri haznesine koyduklarında kapı kendiliğinden açılıverdi. BC üyeleri yüzyıllarca süren çalışmalarının çağlar boyu elden ele devredilen mistik malzemenin ve zihinden zihne aktarılan ideallerin meyvelerini devşirmek üzere olduklarını düşünüp önce Tanrı'ya şükrettiler, bilimin ve dünyanın geleceğini bu kapının arkasındaki tabletler şekillendirecekti. Ve acaba önceki BC üyelerinden tevatür yoluyla öğrendikleri bu tabletler neye benziyorlardı? Ağırlıkları, hacimleri, biçimleri nasıldı? Yüce Üstad, gelinimizin yüz görümlüğü şerefi sizin olmalı, buyurunuz diye yol gösterdi Kaldevi. Eline meşaleyi alan bu Yahudi, sinirlerine hakim olmaya çalışan 7 kişi arasındaki en az konuşup en çok düşünen adamdı. Cin gibi biri olduğu gözlerinden belliydi. Kapısı açılan Arşia Akelda'nın odasında her şey yerli yerinde duruyordu. Yüzyıllar bu tapınağı önce yıkmış, sonra üzerini tabaka tabaka toprakla örtmüş ama içini hiç değiştirmemişti. Ayin sırasında kullandığı başlık ve cübbe, beline kuşandığı sırma zünnar, duvarlarda ejder, aslan, kartal, karakuş ve kanatlı bebekler biçiminde çizilmiş tanrı tasvirleri, gümüş topuzlu bir asa ve daha pek çok eşya oradakilere bu odanın sanki daha dün terk edildiği hissini veriyordu. Gördükleri her eşyaya hayretle bakmakla birlikte bu 7 adamın gözleri elbette başka şeyler arıyordu. Çivi yazılı tabletler. Odanın görünen kısmında tablete benzer bir eşyaya rastlayamadılar. Yan duvarlardaki 2 dolaptan birini açtıklarında bunun bir gizli geçit olduğunu keşfettiler. Burası Akelda'nın ayin için giyindiği özel odası olmalıydı. 3x3 ebatındaki odanın zemini, dolapları ve rafları sıra sıra dizilmiş irili ufaklı yüzlerce heykelle doluydu. Bunca yıl saraylarda, kralların harem dairelerinde ve özel hazinelerinde bulundum. Ama ben hiç bu küçük odadaki heykeller kadar kıymetli hazineyi bir arada görmemiştim. BC üyelerinden defalarca dinlediğim ilah heykelleriydi bunlar. Bu amın yeniden kurulması için kullanılacak olan muhteşem hazineydi. Yarım metre boyundaki heykeller içinde şu son altından olan aslan, Tanrı Şamas'ın tasviri olmalıydı. Gümüş bir külçeden ibaret olan şu büyük ayna Sin, mavi firuzeden yontulma ejder Nebo, pembe yakut külçeleriyle temsil edilen kartal Nergul, erguvani taşlar kakılmış altın heykel Marduk ve kapkara bir elmastan yekpare yontulmuş yılanbaşı da Ninip'in temsilleri olmalıydı. Süt rengi gövdesine kehribarların hak edildiği insan başlı at da Tanrı İştar'ın yeryüzündeki temsilcisiydi mutlaka. BC üyeleri bunca hazine karşısında bayılacak derecelere geldiler. Birini bırakıp diğerini seviyorlar, hepsini ayrı ayrı okşuyorlar, seviniyorlar, şakalar yapıyorlar, kendilerini kaybediyorlardı. Üstad, değerli dostlarım, gün ışımadan bunları taşımamız gerek. Yoksa yarın yalnızca bunları değil, canlarımızı ve bu an hayallerimizi de kaybedeceğiz. Tabletleri aramayı sonraya bırakalım. Nasıl olsa tabletler ve divilerin işlerine yaramaz dediğinde gerçekten dona kaldım. Üstelik bu 7 asil adamdan hiçbiri ona itiraz etmemişler. Tabletleri altınlardan önce düşüneceklerine dair ettikleri BC yeminine sadakat göstermemişlerdi. Tapınaktan çıkan üyenin alacakaranlıkta gözlerine yansıyan son görüntü, yüzü mumya gibi sarılı bir adamın hırs dolu bakışlarıydı. Babil ilahlarını binlerce yıl sonra gün ışığıyla birlikte hiç tanımadıkları kurşunlar da karşılamıştı. Ve ertesi gün Hille'den gelen işçiler, Kaldevi'nin iki misafirini neden öldürdüğünü, geldiklerini duydukları diğer dördünün nerede olduklarını ve kendisinin de neden yaralandığını merak ettilerse de bunu sormaya cesaret edemediler. Yalnızca bu iki cesetten bölge valisinin haberinin olmaması gerektiğine, aksi takdirde buraya kolluk güçleri gelirse kazıyı durduracakları için işsiz kalacaklarına dair bir vaaz dinlediler. Ben Kays, efendim Fuzuli'nin kölesi. Her şeyi gördüm. Yalnızca Babil ilahlarının heykellerini çalan gizli servis örgütünün kimler olduğunu ve heykellerin hangi ülkeye gittiğini bilemedim, o kadar. Eğer Leyla'mın aşk yolculuğu sona ermez, sırrını taşıdığım hazine gibi bir yerlerde darmadağın edilmezsem ve yine yolum kralların saraylarına yahut müzelere uğrarsa, bu gece İştar Tapınağı'nda gördüğüm heykelleri elbet bir gün tanıyıp sizi meraktan kurtarırım. Osmanlı hükümetinin valisi gelip de her şeye el koyduğu günlerdeydi. Kaldevi'nin tedavisi sürerken İştar Tapınağı'na ilk giren kişi, tapınağa kimseyi sokmamak için tayin edilen muhafız oldu. Sonra dostları, ardından rüşvet veren yerliler ve nihayet işçilerin birkaç gün içinde kurdukları bir çıkar çetesi. Kaldevi cinayetler gecesinde Siruş başlıklı hançeri de hazineye ait altın heykeller gibi gizli servis ajanlarına kaptırdığı için iyileşince diğer kapıları nasıl açabileceğinin çarelerini düşünüyordu. Siruş başlı hançerin yuvası boş olduğu müddetçe diğer altı kapının hiçbiri açılamayacaktı çünkü. Tabletler hazineden daha önemli diyordu kendi kendine. BC'nin uzun kolları nasıl olsa hırsızlara cezalarını verir, heykelleri geri alırdı. Hem hazineyi almasa bile BC için paranın o kadar da önemi yoktu. Dünyanın 20. yüzyılının ipleri nasıl olsa onların elinde olacaktı. Bunun için siyasi güçleri ve gizli bilgileri yönlendirmek yeterdi. Şimdi ona düşen görev gelinleri uygun damatlarla evlendirmekti. Bir hafta sonra ayağa kalkabilir duruma geldiğinde zihninde karabasanlar gibi dolaşan bu düşüncelerinin boşuna olduğunu gördü. İştar Tapınağı'nın bütün odalarının kapıları balyozlarla kırılmış, bütün eşyalar boşaltılmıştı. Aradığı tabletleri ortadaki odanın döşemesinde un ufak edilmiş olarak buldu. Öyle küçük parçalar halindeydiler ki bir daha birleştirilmeleri mümkün görünmüyordu. Eline aldığı her parçanın üzerinde bir yıldız konumu, bir çizim, bir işaret, bir harf, bir rakam vardı ama hangisi hangisinin parçasıydı ve hangisi diğerinin devamıydı anlayamadı. BC'nin gözyaşlarını ilk o zaman gördüm. Dünyanın her yerinde hükmü geçen bir adamın da dayak altında kalmış çocuklar gibi yere kapaklanarak çığlık çığlığa ağlaması bana çok dokundu. Konuşabiliyor olsaydım ona önce güvendiği muhafızın kendisine ihanet ettiğini, ertesi akşamlarda altın hırsının insanlara neler yaptırdığını, içeriden eşyalarla çıkan hırsızları başka hırsız çetelerinin yollarda soyduklarını, açtıkları küçücük deliklerden karanlık odalara girerken tehlikelere aldırış etmeyen bu açgözlü fellahların birbirleriyle daha odada kavgaya tutuştuklarını, Babil bilgelerine ait eşyaların ve bu arada Arşia Akelda'nın giysilerinin hırsızlar arasında nasıl ucuz fiyatlara alınıp satıldığını, bazen binlerce yıl öncesine ait bir aşkın, bir hatıranın, bir tarihin nasıl ucuzlayabileceğini, adeta sonraki nesillere kafa yoracak bilmeceler bırakmak üzere yarışan bu cahil adamların asla Efendim Fuzuli'nin torunlarından olamayacaklarını ve nihayet tabletleri ilk bulan adamın bunların içinde mücevherler, pırlantalar, yakutlar saklıdır diyerek onları nasıl duvarlara vurarak, çekiçlerle döverek parçaladığını, bu adamın bin yıllara uzanan emeklerinin birkaç altın parçası için nasıl feda edildiğini ve daha pek çok şeyi anlatarak teselli etmek isterdim. Benim için Leylani ise bu adam için tabletlerin o olduğunu biliyordum. Aradaki tek fark benim aşkımın gönlümden, onun aşkının aklından fışkırıyor olmasıydı. Benim aşkım insanı, onun aşkı dünyayı kurtarmak üzere büyümüştü içimizde. Benim için en gerçek şey Leyla, onun için boğam idi. Yazık ki ne ben Leyla'yı bulabiliyorum. Leyla! Sayfa 390. İlim kesbiyle paye-i rifat bir hayali muhal imiş ancak. Aşk imiş her ne var alemde. İlim bir kıyl-ı kal imiş ancak. Söyleyen Fuzuli. Manası, bilimsel çalışmalar yaparak yüce makamlara erişmek asla olmayacak bir hayal imiş. Dünyada her şey aşktan ibaretmiş. Bilim ise yalnızca kuru bir dedikodu. Bölüm 30. Bu gözümde nem, gönlümde elemdir. Kays adını kim verdi bana bilmiyorum. Peki ya kim bana öğretti aşkı? Bilmiyorum. Efendim Fuzuli'nin kölesiyim ben ve 450. yaş günümden bu yana hep aynı yerde ayağı bağlı olarak bekliyorum. Zahirde beni yıpranmaktan, pörsümekten, yok olmaktan kurtarmak için ta doğduğum zamanların içine kanun koyucu hükümdarın ve rukalin hatıralarının arasına koydular. Ama gerçekte ciğerlerini kurtlar kemiren, yaraları su toplamış bir mahkum gibi ışıksız ve havasız hücrelere attılar. Ben sisli soğukların İskandinavyasından, buz tutmuş ırmakların Rusyasından, loş ve rutubetli şatoların Fransa ve İtalya'sından, parlak yıldızlı gecelerin Bağdat çöllerinden ta kutsal toprakların ötesindeki kulübelere kadar her yerde, altın parıltısıyla gözler kamaştıran İstanbul'u özlemle hayal ederken, acaba şimdiki hapisliğimi mi özlüyordum bilmiyorum. Sokaklarında son kez gezdiğimde bu kentin hatıralarımı taşıyan eski zarafetinden bir iz kalmadığını görmüştüm. Gerçi ne ki evli Rus prensleri, ne Venedikli doçlar, ne Notre Dame'ın rahipleri, ne Sicilya Norman kralları, ne İspanyol denizcileri ve ne de Portekiz tüccarları bu kenti benim özlediğim gibi özlemiyordur ama elimde değil, çıkıp havasını teneffüs edemiyorum ki. Vatanın tam bağrındayım ama gurbet içimde durmadan büyüyen bir acı. Bir şehrin içindeyken ona hasret çekmenin ne olduğunu belki de bilmezsiniz siz. Ben bu şehre işte böyle hasretim. Bu şehir benim için biraz Rukal demektir çünkü, biraz Huri demektir. Ama mutlaka Leyla demektir. Bin kere Leyla demektir. Bu şehrin benim Leyla'm olduğunu bulunduğum hücredeki soğuk rafa konulunca anladım. Onca acıya, onca eziyete rağmen kendimi buraya ait hissedişim bundan. Hille uzak hatıralarımın kasabası ama İstanbul aşklarımı büyüttüğüm kent. İstanbul benim ezelden yârim idi. Hala da öyledir. Ne ki şimdi onun yedi tepesinden birinde, Süleymaniye Kütüphanesi'nde, sayfa kenarlarımda felaketlerin, yangınların, sahiplerimce önemli görülen tarihlerin, doğum ve ölümlerin anıları kadar karın ağrısına, cinsel gücü artıracak macun formüllerine, erkek çocuk doğurmak isteyen taze gelinlerin egzersizlerine varasıya kadar bir yığın lüzumsuz ve boş notlar taşıyarak, halk hikayeleri, kesik baş destanları, binbir gece masalları, alegorik aşk mesnevileri, tasavvuf ve bilim risaleleri, medrese ders kitapları, tefsirler, fıkıh ve hadis külliyatları ve daha pek çok konuda on binlerce mahkum gibi alnıma rakamla yazdıkları demirbaş numarasını ad olarak taşıyarak, soğuk, rutubetli ve yalnız günlerimde beni ziyaret edecek bir dost bekliyorum. Ama hiç kimse gelmiyor ziyaretime. Efendim Fuzuli'yi de, Babil Uzay Araştırmaları Merkezi'ni veya Arşia Akeldan'ı da hatırlayan yok artık. Hatta arka kapağımın iç yüzünde yazılı bulunan, bu kitabı Şengül Hamamı yakınında oturan Takkeci Hüseyin Çelebi 1055 yılı Ramazan'ında 15 günlüğüne 3 altına kiralayıp okumuştur. Bundan sonra okuyan canlar duadan unutmaya, notunu da kimse okuyamıyor. Acaba ben mi bir hata yaptım yoksa efendimin torunları mı çok vefasız oldular anlayamıyorum. Ben Kays, Leyla'nın ezeli aşıkı, bütün aşıkların özendiği Mecnun yani, efendim Fuzuli'nin kölesi Mecnun. Sayfa 392. Leyla'mı bulamadım. Burada kaldığım müddetçe ne aşkımdan ne de Leyla'dan kimseciklerin haberi olmayacak üstelik. Şimdiki insanlar Leyla'mın adını biliyorlar, hatta beni de tanıyorlar ama öykümü merak etmiyorlar hiç. Arada sırada bir delikanlı benim kılığıma, bir genç kız da Leyla'nın kimliğine bürünüp aşkımızı taklit ediyorlarmış, adına sahne oyunu diyerek. Ben Kays, efendim Fuzuli'nin kölesi. Arada sırada öykümü yazan birkaç kişi de olmasa. Kitabın sonu. Bu eser Atatürk Kitaplığı Körler Kütüphanesi tarafından seslendirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Körler Kütüphanesi, Mete Caddesi, No 45, Taksim, İstanbul. Telefon 249-47-88, dahili 137. E-mail adresi korlerbolumu@ibb.gov.tr. Kitabın okunma tarihi Ocak 2005.